Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün maalesef ekonomiyi ancak bu yaşanan ve yaşanmaya devam eden büyük deprem felaketinin izleri üzerinden götürmeye çalışacağız. Son rakamları da biraz önce açıklamaya çalıştık. 15 bini aşmış durumda Türkiye ve Suriye'de toplam ölüm sayısı ve bunun artacağından da çok daha yüksek sayılara ulaşacağını da Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler de veriyorlar. Zaten şeylerin enkazın altında çok sayıda insan kaldı ve saatlerinde tükenmekte olduğu haberleri de devam ediyor. Bu böyle bir ortamda. Ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de ayrıca görevlendirilen bakanlardan bir tanesiydi. Urfa'yı ziyaret etti. Orada çalışmalarda bulundu. 7 Şubat tarihli artı gerçekte de görülebiliyor. Nebati burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler demiş. Şu anda Urfa'da her şey kontrol altında demişti. Bunu söylediği sırada Sakarya Halk 54 gazetesinin bir şeyine, haberine bakıyorum. Şanlıurfa'da bunu söylediği sırada 95 kişinin öldüğü, kayıp durumda olduğu daha doğrusu ve 2000'e yakın yaralı olduğu bir şeyde her şey kontrol altında, sıkıntı sosyal medya diyen bir bakanlık açıklaması vardı. Ekonomi Bakanı ayrıca enflasyonda da en zorlu dönemi ardımızda bıraktık dedi. 3 Şubat tarihli TRT Haber'de görüyoruz bunu. Hazine ve Maliye Bakanı, mevcut veriler enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir diyor ve yıllık bazda %57,68 seviyesine düştü. Daha da düşecek, çok daha iyi olacak demişti. Nasıl bir değerlendirme yapacağız bu depremden sonra?
Yani tabii ki eğer bu deprem felaketi olmasaydı Nebati'nin enflasyon üzerine söyledikleri esas programın konusu olacaktı. Çünkü bir kez daha yani ya Sayın Bakan hayal görüyor ya da hayal görmüyor ama işte gerçekleri işine geldiği gibi, hani yemin etsem başım ağrımaz diye bir laf vardır ya, evet. O minvar üzerinden vatandaşa işte ne umut pompalıyor mu diyeyim, ne diyeyim. Yani istersen enflasyon daha hızlı üzerinden geçelim. Bir de tabii bu depremin büyük bir insani şey, trajedi. Ama ekonomi işte programı olduğuna göre yaptığımız program. Tabii akla şey de geliyor, 1999'daki 17 Ağustos işte depremiyle onun verdiği zarar, ekonomik zararla acaba karşılaştırsak ne çıkar gibi. Belki biraz onun üzerinde de durulabilir. Ben baktım biraz rakamlara.
Lütfen.
Enflasyon konusunda tabii söylenecek olan şu. Şimdi yıllık Şubat, bu Ocak malum işte, Şubat'ta çıkaran Ocak enflasyonu. Ondan önceki Aralık enflasyonu da yıllık %64'e düşmüştü. Artış, fiyat artışı %80 küsurlardan. Neden öyle olmuştu? Çünkü işte Aralık ayında %1 küsura kadar inmişti aylık enflasyon, yani fiyat seviyesi artışı. Ama geçen yıl %13 civarındaydı. İşte baz etkisi dediğimiz olay bu, seriden o geçen yıl aralığı çıkınca, geçen yıl dediğim bir önceki yılın tabii artık aralığı 2021, yani aralığı çıkınca düşmüştü %64'e, şimdi %58 kabaca. Yani düştü mü yıllık enflasyon? Düştü. O zaman Nebati, Sayın Nebati haklı mı? O haklı sayılabilir tabii. Neden düştü? Çünkü geçen yıl %11'di Ocak ayı enflasyonu. Bu yıl kaç oldu? Bu yıl %6,6 olmuş aylık. Aylıktan söz ediyorum.
Muazzam.
Bir ay Aralık'tan Ocağa geçen yıl %11'di. O büyük işte şok döviz şoku, işte bir uluslararası enflasyon şoku, aynı zamanda enerji şoku. Bütün bunlar geçen yıl Ocak ayında da aylık enflasyonu çok yükseltmişti. %11'di. Şimdi %6,6. Aradaki fark ne? İşte 5 civarında, 4-5 civarında fark var. Ve dış oldu yıllıktan işte %58 çıkıyor. Şimdi buna enflasyonda her şey kontrol altında, her şey çok iyi gidiyor denecek halimiz var mı? Son 4-5 aydır enflasyon, biraz daha ayrıntıya gireyim çok da rakama boğmadan, gerçekte ne durumdayız enflasyonda onu kısaca belirtelim istersen, ondan sonra depremin büyük şeyine, zararına bir bakalım. %3 civarında aşağı yukarı son 4 aydır kabaca aylık enflasyon %4 civarında gidiyordu. Aralıkta da %1,1 oldu yanılmıyorsam, yani birim biraz üstünde oldu, yani bayağı düşüktü. Şimdi neden, tabii daha iyi biliyoruz. Çünkü biliyorsun büyük baskı geldi, fiyat tehdidi geldi. Arttırırsanız şöyle yaparız, böyle yaparız zincir marketlere. Onlar da doğrusu zararı göz alarak aralıkta şey etmişlerdi. Hakikaten frene basmışlardı. Yani böyle baktığın zaman daha büyük bir düşüş bekleniyordu Ocak'ta. Kimse %6 birden %3 civarında giden, hatta %1'e küsurlara düşmüş bir aylık enflasyonun %6,6 artacağını kimse düşünmemişti. Yani iktisatçılar da tabii daha Nebati'nin beklediğinden yüksek enflasyon bekliyorlardı ama bu kadar değil. Yani sonuçta güncel olarak baktığımız zaman demek ki Ocak ayında birdenbire bir adeta zembereğinden boşalmış enflasyon. Neden boşaldı diye bakıyorsun, çok da şaşırtıcı değil. Çünkü hala üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçmemiş bir enflasyon var. Gecikmiş, adeta böyle yayı, zembereği kurmuşsun, bastırmışsın ama hala daha fark var. Çünkü %86'ya düşe düşe üfe %86'ya düştü. Hala 30 puan neredeyse fark var tüfeyle. Neden insanlar dediğim işte işletmeler bunu bir türlü yapamamışlardı. Talebin düşmesinden, zaten talep zayıftı, düşmesinden korkuyorlardı. Ama ne zaman asgari ücret işte 8500 olsun dedi, kendisi de 5 puan daha memurlara da verdi. Unuttum valla. İşte EYT daha devreye girmedi ama girmesi bekleniyordu. Bu adeta zemberekten boşanmış durumda. Çünkü imalat sanayinde, daha doğrusu genelde sanayide tabii böyle enflasyonu kolay kolay işletmeler biriktiremiyorlar. Ama hizmetlerde bu oluyor genellikle. Zaten tamamen oradan kaynaklanmışım. Dudak uçuklatıcı iki tane rakam vereceğim. Biri lokanta ve otellerin Ocak ayındaki fiyat artışı. İkincisi de sağlık kesiminde. %6,6 dedik aylık arttı. Çok muazzam bir artış aylık olarak. Ne kadar artmış lokanta ve otel biliyor musunuz? Bir ayda %12,7. Sağlık hizmetlerinde artış %18,3 bir aylık. Yani harbisa dediğim gibi zemberek boşalmış. Şimdi bu manzaraya baktığımız zaman hani enflasyon çok iyi gidiyor, her şey kontrol altında denecek bir hal var mı Allah aşkına? Önümüzdeki aylarda ne olacak?
Seyfettin, evet, bir ufacık araya girmeme izin verirsen, Cumhurbaşkanı da hane başına, bu zarar gören hane başına 10 bin lira verileceği yolunda bir açıklama yaptı dün Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat bunun yetersizliği konusunda da herhalde çok fazla söylenebilecek bir şey yok.
Yani şöyle söyleyeyim, bunu şimdi sen söylesen kim bilir ta ne zaman bunu verebilecekler. Herhalde 3-4 ay, 5 ay bilmiyorum. Herhalde seçimden önce vermeye çalışırlar ama enflasyon o kadar yüksek ki onu söylediği 10 bin liranın zaten 9 bin küsura düştü Ocak ayında, yani %6,6 enflasyon koyarsan. Artı tabii evet. 10 bin lira şimdi zarara geçecek olursak, depremdeki zarara 1900 bir kere ismini anlamayayım. 7 Şubat'ta Ercan Türkan, eski DPT'lidir, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bizim meslektaşımız, 1999'da da bir rapor yazmıştı DPT Eylül ayında, 3 hafta sonra depremden. Çok mufassal bir rapor, yani zarar ziyan nedir, nasıl etkilenecek ekonomi diye. Ercan da hemen bir not çıkartmış. Pek çok kalem açısından nasıl etkilenecek? Yani orada 10 il var depremden zarar gören. Şimdi saymayalım, uzatmayalım. Siz zaten her gün söz ediyorsunuz bunlardan. Bu 10 ilin ekonomideki yerine, o noktaki rakamlara bakacak olursak, aşağı yukarı nüfusun 13 milyon gibi bir nüfus, %16'sına yakın Türkiye nüfusunun bu 10 ilde. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı da kabaca %9 küsur. Şimdi bunlar sanayi de nispeten önemli. Bazı illerde özellikle Antep var biliyorsunuz, Adana var, Hatay var. Yıkım açısından baktığınız zaman da ne yazık ki çok benzer duruyor. İlk başta rakamlar çok düşük geliyordu. Ama giderek felaketin boyutları ortaya çıkmaya başladı. Yani sen şimdi biraz önce söylediğin rakam korkunç. Yani 15 bin 1999 3 ile etkilemişti. Tabii daha nüfusun yoğun olduğu illerdi bunlar. Kocaeli, Yalova ve Sakarya. Kısmen İstanbul'da da olmuştu ama sınırlıydı. Etki 15 bin ölü, orada da rakamlar tartışıldı hep ama 15 bin küsur ölü, bir de işte 25 bin civarında yaralı, 40 bin. Şimdi bunu geçti galiba şey.
Yani Türkiye'de şu anda 12.973 rakamı verildi ama bir de Suriye ile beraber bakılması lazım tabii aynı depremin. En az 15 bin oldu ve 72 saatlik kurtarma penceresi de kapanmak üzere. Haddi hesabı olmayan yüksek sayılara ulaşılmasından korkuluyor. Trajedinin ortasındayız yani ve inanılmaz bir...
Yani sonuçta görülüyor ki daha az olmayacak 1999'daki etkisinden. Yani belki gayri safi yurt içi aslında içinde biraz daha düşük paya sahip olabilir. Diğer o sözünü ettiğim 99'da etkilenen 3 ile kıyasla, onlar çok sanayi yoğun illerde. Ama gayri safi yurt içi hasıladan o zaman depreti %1,5 ile 2 arasında bir düşüş, daralma tüm ekonomide, o bölgelerdeki daralmadan kaynaklanacak. Öngörmüştüm. Nitekim gerçekleşen rakamlara da tekrar baktım. Tabii 1999'da ekonomi %3,3 küsürmüş ama bu 98 Doğu Asya krizinin de etkisi vardı, Rusya, Doğu Asya bizi etkilemişti. Dolayısıyla 99'un ilk iki çeyreğinde de bir daralma var ama neredeyse sıfırlanıyordu. İlk çeyrekte %1,7, ikinci çeyrekte %0,6 daralmış. Şimdi belli ki üçüncü çeyrekte sıfırlanacaktı bu. %2'ye yakın 1,7 tekrar daralma olmuş. Yani depremin vurduğu Ağustos ayı 3. çeyreğe tabii tam ortasına denk geliyor. Nitekim 1,5-2 tahmin etmiş 3 hafta sonra. Yani doğru bir tahmin depete etkiyi.
Devlet Planlama Teşkilatı.
Bu bizde de aynı şey büyük bir ihtimalle şimdi gerçekleşecek. Yani zaten 3. çeyrekte düşmüştü büyüme, 4. çeyrekte bu işte tam gaz, ücret artışları, emekli maaşlarında artışlar, EYT devreye girince daha da büyük bir canlanma iç talepte bekleniyordu. Tabii cari açığı iyice arttırıyor ama o da ayrı bir konu. Arada şeyi de söyleyeyim, bu bölge mesela ihracat daha fazla, yani cari fazla veren bir bölge bu 10 il. İthalatı daha düşük ihracatından, neyse bu o kadar belki önemli değil. Bir de %12'ye yakın istihdamda payı var. Şimdi orada büyük bir ihtimalle bir istihdamdakilerin bir kısmı zaten kaybedildi yani. Ya vefat ettiler ya yaralılar. Artı üretim nasıl devam edecek onu da bilmiyoruz. Yani fabrikalarda durum ne? İş yerlerinde durum ne? Yani sadece konutlara tabii normal olarak odaklanılıyor. Çünkü öbürküler o saatte boştu herhalde, bilmiyorum. Ama sonuçta üretime büyük zarar verdi. Artı altyapı. Tek bildiğim benim İskenderun havaalanı. Hatay havaalanı. Evet. Kullanılmaz halde yeniden herhalde yapılacak ama köprüler, yollar, bilmiyorum demir yolları, bunlardan hiç söz edilmiyor. Büyük bir ihtimalle bunlar da ciddi zarar gördü bir kısmı en azından. Yani büyük bir ekonomik darbe sonuçta geldi.
Evet, yani aslında onu sormak istiyordum ben de. Yani ekonomiden temelde tamamen sorumlu olan bir bakanın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın sıkıntı sosyal medya, her şey kontrol altında diye açıklama yapması çok yani büyük bir inandırıcılık sorunu ve bir krize işaret ediyor aslında. Bu buna kim
yani işte inanacağını bilemiyorum. Karar veremiyor. Yani biz mi aptalız, aptal yerine konulmaya çalışamıyoruz da sonra bu halk anlamaz, biz de söylesek inanırlar mı, yoksa hakikaten artık başka bir hayal dünyasında, sürreel bir dünyada mı, gerçekten tamamen kopmuş bir sanal dünyada mı yaşıyor bizim yöneticilerimiz? Yani bilemiyorum, herhalde hangisi desi, ister onu al ister bunu al, ikisi de tabii çok felaket. Bu kadar yani oradaki bunu çileyi çeken insanlar ne düşünüyorlar, vallahi onlara herhalde sormak lazım yani.
Şey evet, yani Seyfettin, bir ufak ekleme yapayım izninle. Yani bir BBC Türkçe verilen bir Antakya merkezde yardım dağıtımı yapan bir gönüllünün açıklamaları var. Şöyle bir tablo çiziyor. Kentin içinde çok sayıda yıkık bina var. İnsanların kalacağı yer yok. Çok az çadır var. Köylere hiçbir yardım gitmiyor. Antakya merkezden bahsediyor. Evet. Köyler çaresiz, insanlar enkazın başında bekliyor. Çok az enkazda çalışma var. Durum çok fena. Hala enkazlarda yer yer yangın çıkıyor. Dün şuna şahit olduk diyor. Akşama kadar birinin sesini duyduk, yardım çağırıyordu. Kimse yardıma gelmedi ve gidenler biz çıkaramadık dediler. Akşam sesi kesildi. Bunun gibi olay çok diyor. Yardımlar çok düzensiz ve dengesiz. Anlamsız yere binlerce eşya sokaklara yığılmış durumda. Birçoğu kullanılmıyor. Gereksiz yere tonlarca ekmek geliyor. Kontrolsüz ve plansız. İnsanlar ucunu ısırıp ekmekleri atıyor. Korkunç bir plansızlık var. Hiçbir görevli yetkili düzenleme yapmıyor. Herkes kendi inisiyatifiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sirenler susmuyor. Ambulanslar sürekli yaralı ve ceset taşıyor diye bir özet yapmış ki tüyler ürpertici yani. BBC
tüyler,
Türkçe'den.
Tüyler ürpertici. Şimdi köyler dedin. Tabii bütün şeyler şehirlere odaklı sonuçta. Medya da ona odaklı. Onlara ulaşmak tabii daha kolay. Orada büyük bir felaket yaşandı. Özellikle Antakya'da çok açık. Ama köylerden hakikaten şimdi sen daha söylemeden aklıma o gelmişti. Köylerden hiç söz edilmiyor şimdi. Değil mi? Bu evet. İllerin 10 tane ilin çok sayıda köyü var. Özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, değil mi? Hatay, bunlar evet. En çok etkilenen bölgeler. Bilmiyorum kaç yüz tane köy vardır, hatta 1000 tane köy vardır bu üç ilde büyük bir ihtimal. Onlar ne oldu? Hakikaten şehirlere yetişmiyor ki köylere yetişsin yardım. Ne yapıyor o insanlar? Tam kışın ortası, yani büyük bir felaket hakikaten.
Evet, yani mesela yine BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı da Elbistan'da yaşananları anlatıyorlar. Yerle bir olmuş binalar, zifiri karanlık altındaki sokaklar, yakılan ateşlerin çevresinde öbek öbek bekleyen bölge sakinleri, Evlerde elektrik ve su kesik. Hava çok soğuk. Dört taraf karla örtülü yerler buzlanmış. Benzin istasyonlarının bazıları kapalı. Bazılarının önünde uzayıp giden kuyruklar. Birçok süpermarket zincirinin şubesinin camları kırılıp içeri girilip rafları boşaltılmış. İnsanlar öbek öbek yıkılan evlerin başında enkaz altındakilerden bir ses duymak için bekleyişini sürdürüyor. Devam eden artçı sarsıntılar büyük kaygı yaratıyor diye yani BBC Türkçe'den ana nakledilen şeyler var. Aposto Gündem'de vermiş bunları.
Bunları tabii insan duydukça iktisatla rakamlar şöyle işte şu kadara mal olacak, bu kadara mal olacak demenin de ne anlamı kalıyor onu da bilmiyorum ama ekonomik açıdan da bu hani doğrudan üretim kayıpları, insan kayıpları, gelir kayıpları bir yana bunların telafisine de yetecek para kaldı mı devlette hala? O da başka bir sorun. Yani biraz önce enflasyonu konuştuk. Tabii tali bir mesele haline geldi artık enflasyon. Ne olacak ki? Düşmeyeceği belli. %20'lere düşecek diyorlardı bu yıl sonunda. Düşmeyecek falan da belki de daha da artacak. Çünkü kaynağı nereden bulacaklar herhalde demiştik devlet. Yani iktisat politikaları açısından da bu mevcut durumda bu felaketle nasıl başa çıkılır? O da başlı başına bir sorun. Çünkü
Evet,
sen
onu asıl
şeyleri
onun altını çizmek istedik.
tüketmişsen rezervlerini vesairene, bütün yedek akçelerini, sırf şu seçimleri kazanabilmek uğruna abuk sabuk işlere girişmişsen harcamalara, sonunda böyle bir felaket geldiğinde öyle baka kalırsın yani. Bunu sonuçta dışarıdan tamam yardım ne kadar gelir bilmiyorum onu. Dost veya işte düşman devletler bizimkilerin söylemiyle düşman devletler de anlaşılan yardımda bulunacaklar. Neyse şaka yapıyorum tabii ama ya bilmiyorum bu yardımlar derde deva olur mu bilemiyorum. Esas tabii kendi şeyimizin rezervlerimizin olması gerekirdi. Ne bileyim ben düşük bir bütçe açığı, Merkez Bankası'nda ciddi rezervler vesaire ki gerektiğinde ithalat yapabilelim ekstradan şu bu. Bunların hiçbiri yok öyle bir noktada yakaladı ki bu deprem. Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Bu insanlara nasıl yardıma koşulacak? Şeyin, sivil toplumun, vatandaşın yapacağı yardım orada da kanalları kime nasıl yapacaksınız? Onu da insanlar bilemiyor. Yani siz bundan söz ediyorsunuz. Tabii bu yardım bu tamamen dezorganize.
Evet, bu çok önemli. Yani fevkalade ciddi bir kaotik manzara olduğunu bütün oradaki bağımsız gazeteciler de yapıyorlar. Mesela bir de bağımsız gazeteci Rabia Çetin'in Euronews'a verdiği bir aktarım var. Burada arama kurtarma ekipleri var ama daha fazla gönüllü var. İnsanlar görevlilere yardım etmeye çalışıyorlar. Az önce sesimi duyan var mı diye bağırdılar. Ses gelmeyince enkazdan iki tane cenaze çıkarıldı gibi. Ya Adıyaman'ın Urfa girişinde konteyner kent kuruluyormuş. Cemevleri ve camilerde yardımlar dağıtılıyor. Yardımlar geliyor ancak buradakiler yardımların yeterli olmadığını belirtiyorlar ve en büyük sorunlardan biri de internet kesintisi. Yani buradaki insanlar mobil istasyon istiyorlar. Cenaze araçları da yetersiz olduğu için cenazeler sokaklarda yerlerde bekletiliyor, evlerin arasında deniyor. Yani dehşet verici manzaralar var ve buna karşılık da bir Twitter'ın kesintiye uğratılması gibi de son derece
Allah'ım ya
tuhaf bir
Rabbim.
şey.
Evet, o da
Herkesten
yani
yani.
neyi gizleyeceksin? Yani gerçekleri gizlemek işte ancak ona sarılıyorlar. Sen sorumlu değilsen öyle diyorsun. O zaman gerçekleri söyle, insanları yardıma çağır onu. Bir de yani gelen yardımlara da bir eski bir AKP milletvekili nerede? Unuttum şimdi hangi ilde? Hatay'da mı acaba ya da neyse bilmiyorum. Kadın milletvekili AKP'de.
Gaziantep. Gaziantep, Fatma Şahin. Evet.
Hayır, o belediye başkanı.
İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yardım ekibine hakaret etmiş. İngiliz uşakları defolun buradan gidin.
Ha evet, o
Evet.
başka. Evet. Hangi, ben yanlış söyledim yani. İngiliz uşağı demiş değil mi? Sen normal değilsin diye cevap vermiş şeyde.
Evet, eski vekil Nursel Kocabaş Reyhanoğlu Maraş'ta.
Maraş'ta, evet.
Evet, Ekrem İmamoğlu'na söylüyor. Evet.
O da sen orada normal değilsin demiş.
Evet, oradaymış. Ne geziyorsun Türkiye'yi?
Evet. Söylüyor, belediye başkanı.
Evet. Ne geziyorsun Türkiye'yi? Sen İstanbul'a bak, gelmeyin, defolun gidin diyor.
Evet,
artı doğru. Gerçek haberi.
Yani hakikaten şaşkınlık verici bir ortam. Peki Seyfettin, burada bu noktada duralım herhalde. Bunu konuşmaya daha çok uzun zaman devam edeceğimiz
evet,
apaçık ortada.
Yani, facianın bilançosu bizi çok şey edecek tabii ekonomi açıdan da. Bu yardım özellikle dediğin gibi 10 bin ya, kaç kişiye nasıl bulacaklar? Kaç kişiye verecekler? Var mı para? Para mı basacaklar? Konuşacak çok şey var tabii.
Evet, onları da ara ara belki yani normal programların dışına da çıkarak konuşma fırsatı yaratmaya
olabilir,
çalışacağız.
Evet. Peki, iyi yayınlar yani, diliyorum.
Teşekkürler.
Çok geçmiş olsun bütün Türkiye'ye.
Hepimize.